SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Avustralya'da yetkililer bir yandan Victoria'daki artan COVID-19 vakalarıyla mücadele ederken diğer yandan eğlence sektörünün ne zaman açılacağını tartışıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda 2023 Kadınlar Futbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vaka sayısını göstererek virüsün yayılma riskinin yavaşladığı inancının yanlış olduğunu açıkladı. Bugün bir araya gelen ulusal kabine eğlence sektörünün açılması ve Victoria'daki COVID-19 salgınını tartıştı. Başbakan Scott Morrison, eyalet ve bölge başbakanlarından belirli bir zaman tarifesi kapsamında eğlence sektörünün açılması için destek isteyeceği belirtildi. Federal hükümet dün eğlence sektörünün kendine gelebilmesi için 250 milyon dolarlık bir paket açıklamıştı. Hükümet özellikle film ve tiyatro sektöründeki aktörlere yardım etmeyi amaçlıyor. Ulusal kabinenin ayrıca Victoria'da ortaya çıkanlar gibi yerel salgınlara müdahale yöntemlerini ve yabancı öğrencilerin ülkeye dönmesi kapsamında otel karantinalarını tartışması bekleniyordu. Öte yandan Victoria'da son 24 saatte 30 yeni COVID-19 vakasının tespit edildiği açıklandı. Tazmanya'nın bugün sınırlarını ne zaman açacağını açıklaması bekleniyor. Sınırları COVID-19 salgınına karşı 3 aydır kapalı olan Tazmanya'da en son COVID-19 vakası 5 hafta önce tespit edildi. Diğer eyaletlerden misafirlere sınırlarını açacak ilk eyaletin Tazmanya olması bekleniyor. Daha önce Tazmanya, Temmuz'da sınırları açacağını açıklamıştı. Ayrıca ada içinde tedbirler de bu öğlen itibariyle esnetildi. Açık hava alanlarında 500 kişinin, kapalı alanlarda da 250 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek. Toplu spor olaylarına da izin veriliyor. Gazino ve pazarlarda açılacak. Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1458 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5046'ya, toplam vaka sayısı da 193.115'e yükseldi. Bakan Koca yayınladığı mesajda virüsün yayılma hızı azaldı, kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı diye yazdı. Avustralya Federal Polisi ve İstihbarat Örgütü ASIO, bu sabah saatlerinde İşçi Partili New South Wales Milletvekili Shaket Musulmane'nin evini bastı. Musulmane bu yıl başında Çin hükümetini övücü ifadelerinden dolayı New South Wales Parlamentosu Üst Meclisi Başkan Yardımcısı görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. New South Wales İşçi Partisi lideri Jody McKay o dönemde Musulmane'nin söylediklerini eleştirmişti. Bugünkü baskından sonra konuşan McKay, Musulmane'nin İşçi Partisi üyeliğini dondurma yönünde adım attı.
It's dreadfully concerning. It's terrible. You know, there is an expectation on MPs that they're, you know, whatever they do.
Suçlamaları endişe verici olarak niteleyen McKay, milletvekillerinin tüm yaptıklarının eyalet nüfusunun yararına olduğuna dair bir beklenti olduğunu söyledi. Parlamentoda İşçi Parti dışında da Liberal ve Ulusal Parti vekillerinin de bu şekilde hareket ettiğine inanmak istediğini söyledi. Virgin Australia'yı satın almak için müzakere eden iki finalistten biri geri çekildi. Cyrus Capital Partners, havayolu şirketine atanan kayyum olarak görev yapan Dölet'i eleştirdi. Kalan tek finalist Bain Capital'ın havayolu şirketini alması bekleniyor. Australian Financial Review gazetesi, Dölet'in Bain Capital'la anlaşmaya varmak üzere olduğunu söyledi. Federal Maliye Bakanı Matthias Cormann, Sky News'e verdiği demeçte Bain Capital'a güven duyulduğunu belirtti.
The bidders that put themselves forward or that expressed an interest and are now pursuing the opportunity to buy the Virgin business would have done all of the
Virgin Australia için teklif veren tüm grupların gerekli tüm araştırmayı yapmış olduğunu ve şirketin devam etmesi için sürdürülebilir bir model geliştirmiş olduklarını söyledi. Öte yandan 6000 çalışanının işine son vereceğini açıklayan Qantas da eleştiri odaklarının hedefinde. Dün açıklanan 3 yıllık bir plan dahilinde şirket 15 milyar dolarlık tasarruf yapmak için tüm çalışanlarının yaklaşık 5'te 1'ini yani 6000 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Australian Services Union sendikası işten çıkarmaları erken olarak niteledi ve Qantas'ın mali olarak çoğu havayolu şirketinden daha iyi durumda olduğunu belirtti. The Australian Council of Trade Unions sendikası da şirketi kârı arttırmak için çalışanları kurban etmekle suçladı. Qantas Genel Müdürü Alan Joyce ise 7. kanala verdiği demeçte şirketin işten çıkarmak zorunda kaldığı çalışanlarına karşı dürüst ve adil olduğunu ifade etti.
We have to be honest with these 6,000 people. Those jobs are not going to come back. The rest of the airline industry is saying the same.
Bu 6000 kişiye dürüst olmak zorundayız diyen Joyce, bu işlerin geri gelmeyeceğini, havayolu sektöründe diğer şirketlerinde çalışanlarına benzer sözler kullandığını belirtti. Bu yüzden de bu kişilere toplam 600 milyon dolarlık tazminat ödeneceğini söyledi ve bu parayı alıp iş bulabilirler diye konuştu. Qantas ve sendikalar, Qantas çalışanları için JobKeeper ödemelerinin uzatılmasını istiyor. Libya'da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun ifşa edildiği gerekçesiyle gözaltında olan 6 gazeteciden 3'ü salıverildi. Mahkeme, gazeteciler Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in tahliyesine karar verirken, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in tutukluluğuna devam kararı verdi. Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu tahliyesinden sonra Halk TV'ye çıktı.
Hayatında iyi misin sorusuna normalde dışarıdan baktığınızda en kolay yanıt verebileceği anmış gibi görünse de aslında en zor yanıt verdiği anındayım. Normalde bir tahliye herkes sevinir. Cezaevinde mount ederler diyorsunuz cezaevi koridorundan. Eşyalarınızı toplarsınız, çıkarsınız. Siz dışarıya doğru yürürken cezaevinin diğer odaları, diğer koğuşları, demir kapılarının küçücük pencerelerinden insanlar gözleriyle sizin dışarıya doğru yürüdüğünüze bakar ve geçmiş olsun hayırlı bağırırlar. Onlardan bir tanesi Barış Pehlivan'dı, bir tanesi Murat Öğrer'di, bir tanesi Hülyar Kılıç'tı. Sonuçta ben onların sesleriyle bunları gördükten sonra doğal olarak insanın gülümsemesi yarım kalıyor, sevinci yarım kalıyor. Ve kendi haline iyiyim sorusuna iyiyim yanıtı vermeyi de biraz utanıyor açıkçası. O yüzden bu soruya yanıt vermek benim için çok zor.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Global Haber'de katıldığı bir programda kendisine yöneltilen Gülen Hareketi ile ilgili sorulara, bunların karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz hiçbirimiz. Hiçbir istihbarat raporunun, hiçbir emniyetin, askerinin istihbaratlarında bunlar 15 Temmuz gibi bir kalkışma yapabilirler diye bir notun gelmediğini MGK toplantılarına katılmış bir olarak söylüyorum dedi. Eğer bizi aldatmışlarsa, bizi yanıltmışlarsa bu suç bizim değil diye konuştu. Kurulan yeni partilerin başarılı olmayacağını düşünen Arınç, çünkü AK Parti'den ayrıldılar, tek başlarına %10'u aşmaları hayal. Ama ittifakların içinde yer alırlarsa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sıkıntı çıkabilir ifadelerini kullandı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasını da yorumladı.
Yani Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması kendi seçim stratejisinin ve yukarıda Kılıçdaroğlu'nun tutumuna ve davranışına bağlı. Bu seçim stratejisi Türkiye'nin her yerinde netice verebilir. Yani herkese yumuşak gelen, herkesi kucaklayan, herkesle birlikte belediyeyi yöneteceğini söyleyen, herkese dokunan bir kampanya AK Parti'de yapsa kazanır, HDP'de yapsa kazanır. Bu 2x2=4. PKK desteği, hayır PKK desteği değil. HDP seçmeninin desteğiyle kazandığı 4/4. HDP seçmeniyle PKK'yı aynı kefeye koymak büyük bir yanlıştır. Bu Türkiye'deki Kürt meselesini çözecek bir iş değildir.
Eski Halkların Demokratik Partisi, eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a cinsiyetçi saldırıda bulunan ve tutuklandığı bildirilen bir kişinin tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Avustralya'da son 10 yılda ICE ve Speed gibi uyuşturuculara bağımlı olup yardım isteyenlerin sayısının 6 kat arttığı bildirildi. Avustralya Sağlık Enstitüsü araştırmasına göre alkol bağımlılığına karşı yardım isteyenlerin sayısı yine en fazla. Ancak yine de bu sayı son 10 yılda düşmüş. 2018-2019 mali yılında 134 bin Avustralyalı bağımlılıklarına karşı yardım istedi. Bu 2014-2015 mali yılına göre %19'luk bir artış demek. 40 yaş üstü olanlar yardım isteyenlerinin %35'ini oluşturuyor. Yardım isteyenlerin 6'da biri kendilerini Avustralya yerlisi olarak tanımlıyor. Avustralya yerlilerinin nüfusun geri kalanıyla karşılaştırıldığında daha fazla yardım istediği belirtildi. Ayrıca yardım isteyen erkeklerin oranı kadınlardan daha fazla. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'in baskısına boyun eğmeyeceğini söyledi. 19 Kanadalı siyasetçi ve diplomat, Çinli teknoloji yöneticisi Meng Wanzhou'nun Amerika'ya sınır dışı edilme sürecinin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Wanzhou'nun serbest kalması karşılığında Çin'in gözaltında tuttuğu iki Kanadalıyı serbest bırakabileceği belirtilmişti. Wanzhou, Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a karşı yaptırımları ihlal etmekle suçlanıyor. Wanzhou'nun Kanada'da gözaltına alınmasından hemen sonra Kanadalı iş adamı Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovring, Çin'in ulusal güvenliğine tehdit suçlamasıyla tutuklanmıştı. Venedikli ressam Gentil Bellini'nin atölyesinden çıkan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in tablosunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Belediye tabloya 770 bin sterlin ödedi. Tablonun Sarıçhane'deki belediye binasında sergileneceği açıklandı. Eser 770 bin sterlinden alındı ama müzayede evi %20'lik komisyon alıyor. Haberlere göre komisyon, vergiler ve İstanbul'a transferi dahil toplam 935 bin sterlin, yani yaklaşık 8 milyon liraya mal olduğu bildiriliyor. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 4 Türk lirası 71 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Spor dünyasındaki en önemli haber hiç kuşkusuz Avustralya ve Yeni Zelanda'nın 2023 Kadınlar Futbol Dünya Kupası'nı ev sahipliği edecek olması. Bu sabah saatlerinde gerçekleşen oylama sonucunda 13 oy alan Kolombiya'nın karşısında Avustralya ve Yeni Zelanda ortak teklifi 22 oyla üstünlük sağladı. Ve bu tüm ülkede sevinçle karşılandı. 32 takımın oynayacağı turnuva 2023 Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak. Avustralya'da oynanacak maçlar Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Newcastle ve Launceston'da oynanacak. Yeni Zelanda'dakiler ise Auckland, Wellington, Christchurch, Dunedin ve Hamilton'da oynanacak. Turnuva Auckland'daki maçla açılırken final Sydney'de oynanacak. Avustralya Kadınlar Futbol Milli Takımı Matildalar'ın kaptan yardımcısı Steph Catley, oylama öncesi yaşadıkları aşırı stresin yerini sınırsız bir mutluluğa bıraktığını söyledi.
To be honest, no, I had no idea, and I think that's what made it so scary. It was just that the fact that everyone in that room had worked so tirelessly.
Sonuç hakkında hiçbir fikrimiz yoktu ve bu yüzden de çok stresliydik diyen Catley, çok sayıda kişinin 3 yıl boyunca bu teklif üzerinde çalıştığını ve oylama öncesi stresten başkalarıyla göz göze gelemediğini ancak sonra da sonucu mutluluk çığlıklarıyla karşıladıklarını söyledi. Haber ülke çapında da mutlulukla karşılandı. Federal Spor Bakanı Richard Colbeck, turnuvanın hem sportif yararları olacağını ancak aynı zamanda Avustralya'nın dünya klasmanında turnuvaları düzenleyebileceği inancına da destek olacağını söyledi.
The opportunity for young Australian and New Zealand girls to watch their idols from Australia and New Zealand playing in the biggest football competition in the world.
Avustralyalı ve Yeni Zelandalı genç kızların idollerini dünyanın en önemli turnuvasında oynarken görebileceğini söyleyen bakan, bu fırsatın çok önemli olduğunu belirtti. Ayrıca ulus olarak bu tür küresel bir olaya ev sahipliği yapmanın da öneminin altını çizdi. İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City'nin deplasmanda Chelsea'ye 2-1 kaybetmesinin ardından lider Liverpool bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Liverpool'un son lig şampiyonluğu 30 yıl önce 1989-90 sezonunda gerçekleşmişti. Türkiye'de ise Süper Lig'in 29. hafta maçları bu akşamki Beşiktaş-Konyaspor maçıyla başlayacak. Ancak maçtan önce Beşiktaş'ta iki futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu haftaki diğer maçlar ise şöyle. Fenerbahçe-Yeni Malatya, Trabzon-Ankaragücü, Göztepe-Alanya, Sivas-Kayseri, Rize-Denizli, Başakşehir-Galatasaray ve Gaziantep-Antalya. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Başkent Canberra sisli 13, Sydney genelde güneşli 18, Melbourne parçalı bulutlu 14, Adelaide parçalı bulutlu 15, Perth yağmurlu 21, Hobart parçalı bulutlu 12, Brisbane güneşli 22 ve Darwin güneşli 32 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Necat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.